Ayrım 21.
Markası çoktan eriyip gitmiş, içindeki kaset kadar eski bir kaset çaların patlamamış tek hoparlöründen yükselen ut sesi, tavandaki üç çıplak ampulü giydirip atölyenin tozuna karışıyordu. Sonra Münir Nurettin Selçuk'un sesi bindi udun üstüne. Binip de uçuşmaya başladı. Ne doğan güne hükmüm geçer diye. İsa şarkıyı ilk kez ustasının kasetinden dinlemiş, sonra da ilk iki dizesinin kendisi için yazıldığına inanıp koluna kazımıştı. Ne şiirin şairi Cahit Sıtkı Tarancı'yı tanırdı, ne de şarkının bestekarı Münir Nurettin Selçuk'u bilirdi. Kaset derdi o hepsine. Usta, bıraksana o kaseti, ben dinleyeyim bu akşam. Yine dinliyordu ama bu kez Derda'ya da dinletiyordu. Acıyor oğlum, acıyacak tabii dedi İsa. Bir yandan da parmaklarının ucuyla tuttuğu iki iğneyi sobanın ateşinde kızdırıyordu. Sonra iğnelerin uçlarını plastik bir tabağa bulanmış siyah boyaya batırdı ve taburesinde dönüp Derda'nın uzanan sol elini tuttu. İşaret parmağının sırtına dikiş makinesi hızında saplamaya başladı. Birbirine lastikle bağlanmış iğneleri. İki boyalı iğne ucu deldikçe deriyi kanla siyah birbirine karışıyordu. Arada bir de siliyordu parmağı İsa, leş gibi bir bezle. Gittiği yolu görmek için. Sildikçe de bir A harfi çıkıyordu meydana. Alnından bira terleri boşanan İsa'ya bakmaktansa Derda yumruk yaptığı sağ elini inceliyordu. Yumruğunun her parmağında bir harf vardı ve yumruğunda Oğuz yazıyordu. Bitti dedi İsa. Sonra da elinin tersiyle alnını silip ekledi. Ama böyle olmuyor. Yumruk yap elini, iyice gerilsin deri. Derda önce kanayan A harfine baktı. Sonra da sol elini yumruk yapıp İsa ile aralarındaki masanın üzerine bıraktı. Sıra T harfindeydi. İki büklüm oturup sarhoş gözlerini odaklamaya çalışmaktan İsa'nın boynuyla sırtı ağrımıştı. Şöyle bir gerinip yüklendi yine masanın üstüne. Eline aldığı yumruğun orta parmağına batırmaya başladı boyalı iğneleri. Defalarca ve defalarca. Şimdi en az 3 gün yıkamayacaksın ellerini dedi İsa. Bir yandan da Derda'nın iki yumruğunu tutmuş eserine bakıyordu hayranlıkla. Yavaş yavaş kabuk tutacak. Sakın kendin yolma. Silikleşir sonra. Bırak dökülsün. Sağ ol İsa dedi Derda. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Siktir lan ne iyiliği. Arada bir yüzünü göster, bir de bira ısmarla yeter. Depoya sabah ezanıyla birlikte girdi, yan yana. Girer girmez de Süleyman'la göz göze geldi. Hala içiyordu vodka sofrasında. İsrafil geldi seni sordu. Derda sarhoşluğunu suskunluğuna gizlemeye çalışsa da konuşmak zorunda kaldı. Ne diyor? Gece çıkmasın, otursun oturduğu yerde diyor. Niye? Basacaklarmış burayı öyle dedi. Kim? Kim olacak? Çöpçü Hanif diye bir pezevenk. Derda kendini tutamayıp güldü. Anlamadım. Adam çöpçü mü, pezevenk mi? Sen gül daha dedi Süleyman. Herifler kapıya dayanınca göreceğim ben seni. Derda ciddileşmeye çalıştı ama tam da beceremedi. Gülümseyerek de olsa sordu. Ne istiyorlar ki? Süleyman elindeki kadehi ağzına yuvarlarken Derda da kolileri katlayıp kendine yatak hazırlıyordu. Burayı dedi Süleyman. Derda başını çevirip gözleri kan çanağının dibi gibi duran adama baktı. Burayı mı? Bunları işte. Deyip kitapları gösterdi Süleyman. Sonra da makineleri. Hepsini. Çok para var oğlum bu işte. Çok para olunca da belası da çok oluyor. Anladın mı? Sonra birden sustu Süleyman. Başını eğmiş gözleriyle bir şeyi takip ediyordu. Daha doğrusu 4 şeyi. 4 parmağı. 4 harfi. Oturduğu yerden tam göremediği için sordu. O ne lan? Derda sağ elini kaldırıp önce kendi baktı dövmelerine. Sanki ilk kez görüyormuş gibi. Sonra da Süleyman'a çevirdi gözlerini. Bunlar mı? Harf işte, bir şey değil. Görüyoruz dedi Süleyman. Görüyoruz da ne yazıyor? Oğuz yazıyor. Sonra da sol yumruğunu kaldırıp gösterdi. Bunda da Atay yazıyor. Güldü Süleyman. Ulan dedi, sen ne çeşit bir adamsın. Bir de İsrafil sana silah verecekti. Sen önce bizi vurursun oğlum. Derda'nın asılan yüzü karşısında ciddileşip devam etti. Hadi yat da biraz uyu, gelirler şimdi. Derda 2 saatlik uykusu boyunca Oğuz ve Atay'la önüne çıkan herkesi yumrukladı. Şimdilik rüyasında. Ne o, üşüdün mü diye sordu İsrafil. Derda'nın ellerindeki kesik parmaklı siyah eldivenlere bakıyordu. Yok dedi Derda. Ellerim terliyor da kutular kayıyor, onun için takıyorum. Oysa dövmelerinin çektiği dikkat ve peşinden gelen sorulardan bunaldığı için takıyordu eldivenleri. Deponun yakınında kurulan pazardan almıştı. İyi dedi İsrafil, gel benimle. Ama şimdi Abdullah abi gelecek dedi Derda. Boş ver, halleder onlar, sen benimle gel deyip depodan çıktı İsrafil. Derda da iki basamak gerisinden takip etti. 20 yıllık bir Mercedes'e binip caddeye çıktılar. Oradan da saplandıkları trafiğe bata çıka ilerlediler. İsrafil konuşmuyordu. Dolayısıyla Derda da. Ne zaman çevre yoluna girdiler, İsrafil'in damarlı sesi Derda'nın kulaklarında çatladı. Kaç yaşındaydın sen? 17 sayılır. Anan nerede? Öldü. Babanı gördün mü bir daha? Yok dedi Derda. Şimdi bak, ben senin abin sayılırım. Onun için sıkılma. Var mı bir ihtiyacın, bir şikayetin? Yok abi dedi Derda. Bir yandan da İstanbul'un o güne kadar hiç görmediği yüzlerine bakıyordu. Cam yüzlü gökdelenlerine. O zaman Derda efendi, madem sen benden bir şey istemiyorsun, ben senden bir şey isteyeceğim, olur mu? Deri koltukta doğrulmuş olan Derda'nın gözleri ön camdan taşmıştı. Çünkü ilk kez boğazı görmüştü. Hayatında ilk kez. Üstelik hep duyduğu ama hiç üstünden geçmediği köprüye doğru gidiyorlardı. Derda dedi İsrafil, olur mu diyorum. Olur olur dedi çocuk, hiçbir şey düşünmeden. İstanbul'un içinden dalgalı bir ayna gibi geçen boğaza bakarken. Bir herif var dedi İsrafil, çöpçü Hanif diye bir pezevenk. İki eli de konsoldaydı Derda'nın. Sırtı dikilmiş, dudakları dişlerinden çekilmişti. Göz bebekleri gördükleriyle köşe kapmaca oynuyordu. Sağa baksa soldakileri kaçırdığına üzülüyor, sola baksa yine pişman oluyordu. Aniden trafik bir akordeon körüğü gibi açıldı ve Mercedes'in ön lastikleri Boğaziçi Köprüsü'ne değdi. O an kalbi öyle bir atmaya başladı ki gürültüsü duyulmasın diye Derda ağzını kapadı. Denizin üzerinde beyaz adalar gördü, beyaz gemiler. Sonra ufku gördü. O kadar güzeldi ki her şey. O kadar güzel görünüyordu ki gökyüzü. Yanında oturan İsrafil'e baktı. O da görsün istedi. Bir an için ne kadar mutlu olduğunu ve ne kadar gülümsediğini. Ve o an duydu İsrafil'i. Masmavi denizin 64 metre üzerinde, bembeyaz bulutların kilometrelerce altında. İşte o herifi vuracaksın benim için. Anlamadı Derda. Ne dedi yüzünde kalmış gülümsemeyle. O Hanif denilen herifi vuracaksın. Bu kez anladı. Anladığı anda da köprü bitti ve İstanbul yeniden çirkinleşti. Derda da öyle. Emrin olur abi. Güldü İsrafil. Bir de tokat indirdi Derda'nın dizine. Aferin lan. Silahı ne zaman vereceksin? Yine güldü İsrafil. Ulan acelen ne? Hele bir dur, gidiyoruz işte. Derda parmaklarının ucuyla dövmelerine denk gelen yerleri okşadı. Eldivenlerinin üzerinden. Az kaldı dedi içinden Oğuz Atay'a. Zaten az kaldı dedi İsrafil. Güldü Derda. Karşılarındaki yamaca yayılmış bağ evine giden toprak yola girdiler. Ve önlerine demir parmaklıklı bir kapı çıkınca durdular. İsrafil cebinden çıkardığı kumandayla bahçe kapısını açtı ve Mercedes içinden geçti. Önce havlamalarını duydu Derda, sonra cama yapışan salyalarını gördü. Yavaşlayan arabanın yanından koşup üzerine atlayan iki siyah köpek Derda'ya öldürecekmiş gibi bakarken İsrafil, "Bunlar da benim çocuklarım," dedi. Durdukları anda da İsrafil'in kapısına koştu köpekler. Sahiplerinin emrine girmek için öylesine sabırsızlanıyorlardı ki başlarıyla birbirlerini itip öne geçmeye çalışıyorlardı. Derda arabadan indi ve önce iki katlı eve, sonra da evin çift kanatlı kapısından çıkan siyah takım elbiseli adama baktı. "Geldik Tayyar abi," diye bağırdı İsrafil. Bir yandan da köpeklerin başlarını eziyordu avuçlarıyla. Derda tanıyamamıştı Tayyar'ı. Çünkü ne bir cübbe vardı üzerinde, ne de yüzünü bir peçe gibi kapatan sakalı. Gözlerini oğlandan ayırmamış olan Tayyar ise baktığı yüzü bir yerlerden hatırladığını düşündü. Ama nereden? Acelesi yoktu. Elbet gelirdi aklına. Ne de olsa önlerinde iki gün vardı. Bağ evinde baş başa geçirecekleri iki gün. En yakınındaki insanın ufuktaki çevre yolundan saatte 100 kilometreyle geçtiği bağ evinde Derda'ya silah tutmayı öğreteceği iki gün. "Bak bu Derda," dedi İsrafil, oğlanı omuzlarından itip evin kapısına çıkan basamaklara doğru sürüklerken. "Kardeşim sayılır," diyordu bir yandan da Tayyar'a göz kırparken. Cüssesi önünde durduğu kapının yarısını örten Tayyar'ın uzanan elini sıktı Derda. Yine İsrafil konuştu. "Bu da Tayyar abimiz." Tayyar elindeki eli bırakmadı ve sessizce Derda'nın gözlerine baktı. Oğlan ne yapacağını bilemedi ama elini de çekemedi. Ne de olsa eli sert ve kalın bir etle kaplanmış gibiydi. İsrafil çözdü birbirine kenetlenmiş donuk bakışları. İkisinin de omuzlarına ellerini koydu ve "Haydi içeri girelim," dedi. Girdiler. Evin geniş salonunda iki kanepe, iki büyük sehpa, en az 6 koltuk, 2 ya da 3 televizyon, yuvarlak bir yemek masası ve çevresinde sandalyeler vardı. İlk adımlarında Derda'nın görebildikleri bu kadardı. Ne sayılarından emin olabiliyordu ne de salonun genişliğinden. Her eşyadan çok fazla varmış gibi görünüyordu. Yedekleriyle beraber duruyorlarmış gibi. "Derda, sen otur, ben geliyorum," dedi İsrafil. Sonra da salonun derinliklerine yürüyüp yükseldi ve gözden kayboldu. Derda ancak o zaman anlayabildi ikinci kata çıkan merdivenin nerede olduğunu. İki basamak yükselip sonra da kaybolan İsrafil'i görünce. O ana kadar konuşmamış olan Tayyar, "Otur bakalım," dedi. Derda gözlerini İsrafil'i bıraktığı noktadan alıp Tayyar'ın gösterdiği koltuğa çevirdi ve iki adım atıp oturdu. Tayyar ellerini ceplerine sokunca ceketinin etekleri sıyrıldı ve belindeki çift tabancanın çift kabzası göründü. Sordu. "Nereden tanıyorum ben seni?" "Beni mi? Bilmem," dedi Derda. "Çemen Dağı bilir misin?" "Yok." "Neyse, buluruz," deyip karşısındaki kanepeye oturdu. İki kanat gibi açtığı iki koluyla kanepeyi ensesinden yakaladı ve bir bacağını diğerinin üstüne attı. Bakışları demirden bir ağ gibi Derda'nın üzerindeydi. "Babanın adı ne?" "Celal," dedi Derda. "Celal mi? Doğru, İsrafil söylemişti. İçeriden yeni çıkmış değil mi?" "Evet, ben seni hatırlayacağım ama dur bakalım. Kaç yaşındasın?" "17," dedi Derda. Ay hesabı yapıp küsuratlı konuşmak istememişti. İlk gördüğü andan beri Tayyar'ın simsiyah bakışları, çift tabancası ve betonarme gibi duran cüssesi altında ezildiğini hissetmişti. Hatta bu yüzden yanıtını verir vermez başını ve bakışlarını eğmişti. Demirden ağın ağırlığına dayanamadığından. Bir yandan da Tayyar'ın kendisini nereden tanıyabileceğini düşünüyordu. "Böyle bir adamı daha önce görmüş olsam kesin hatırlardım," diyordu içinden. Onun için duyamamıştı Tayyar'ın sorusunu. O sırada kendiyle konuştuğu için. "Var mı?" dedi Tayyar, bu kez sesini yükseltip. Derda aniden başını kaldırıp "Ne var mı?" diye sordu. "Haberin, yapacağın işten haberin var mı?" diyorum. "Evet abi," dedi Derda, "bir herif varmış." "Ne herifi?" "Çöpçü Hanif diye bir adam. Ne yapacakmışsın onu?" "Vuracakmışım." "Sen benim polis olmadığımı nereden biliyorsun?" diye sordu Tayyar. Soru ağzından bir nehir gibi çıkmıştı. O kadar hızlı dökülmüştü ki Derda'nın yüzüne sıçramış, alnını terletmişti. Polis kelimesini duyduğu anda sorunun bitmesini beklemeden Derda'nın şakakları sızlamaya başlamıştı bile. Ne diyeceğini bilemedi. Önce bakışları eğildi, sonra da ayaklarının altındaki halının kalın tüylerinin arasına girmek ister gibi çöktü omuzları. Başı da omuzlarının altında kaldı. "Sen böyle her sorana söylüyor musun adam vuracağını?" Biraz daha gömüldü Derda. "Peki kimmiş bu herif, ne iş yaparmış?" Derda'nın sesi dudaklarına kadar geldi ama kapalı ağzını geçemedi. Oysa sadece "bilmiyorum" diyecekti. "İşte böyle," dedi Tayyar, "konuşma, sadece dinle. Bir şey öğreneceksen dinleyerek öğrenirsin." Bacağını diğerinin üzerinden çekip kollarını indirdi, bir yumruğunu beline, diğerini de bir dizine dayadı. "Şimdi bu Hanif öyle bir herif ki biz onu vurmasak o bizi vuracak. Öyle sadece, beni de vurmayacak. İsrafil abini de vuracak, seni de vuracak. Sizin o depoda kim varsa herkese sıkacak, anladın mı?" dedi. Derda yanıt verip vermemekte tereddüt etti. Doğru olanı yapıp sadece başını salladı. "Güzel, sahilde oturur bu, Maltepe'de. İsrafil sana evini gösterecek. Önce adam gibi öğreneceksin evini barkını, sonra da İsrafil sana yürü dediğinde sabahtan gidip önünde bekleyeceksin. Biliyor musun oraları?" Yine başını salladı ama bu kez sağdan sola. Tayyar önündeki sehpaya doğru eğilip görünmez bir mürekkeple çizmeye başladı üzerine, namlu kalınlığındaki işaret parmağıyla. "Böyle bir sahil yolu var. Bir tarafında evler, bir tarafında deniz. Deniz kenarında da yürüyüş yolu var, anladın mı?" Çenesini indirip kaldırdığına göre anlamıştı. "Herif evden öğlene doğru çıkar. Ama sen sabahtan bekleyeceksin. Kapıdan çıkar, karşıya geçer. Sonra da deniz kenarında yürüyüş yapar." Tayyar konuştukça Derda da karşısındaki adamı daha önce tanımış olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Bu bir histi aslında. Yüzünden ya da cüssesinden çok sesiyle ilgili bir his. Dinlediği sesi bir zamanlar duyduğuna emindi. Ama nerede duyduğunu bir türlü hatırlayamıyordu. Bu yüzden de olanca dikkatiyle dinliyordu Tayyar'ı. Dinlerken de gözlerine bakıyordu. Yanına da kimseyi almaz. Neyse, bunun evinin önünde bir trafik lambası var. Yolun karşısına da oradan geçer. Sen deniz tarafında bekleyeceksin. Tayyar bir an için oğlanın bakışlarının donuklaştığını hissetti ve denemek için sordu. Ne yapacakmışsın? Deniz tarafında bekleyecekmişim. Aferin dedi Tayyar. Bu arada Derda'nın arkasında bir çift ayak sesi doğdu ve gittikçe büyüdü. Gelen İsrafil'di. Derda'nın yanından geçerken omzuna dokunup iyi dinle Tayyar abini dedi. Sonra da gidip çaprazdaki bir koltuğa oturdu. Tayyar devam etti. Sonra bu çıkacak, karşıya geçip senin oralara gelecek. Sonra da yürümeye başlayacak. Sen de arkasından kalıp peşinden yürüyeceksin. Birden İsrafil'e döndü Tayyar. Çocuğa eşofman, spor ayakkabı falan al. Böyle gezmesin oralarda. Herif uyanmasın. Tamam dedi İsrafil, hallederiz. Tayyar yeniden Derda'ya baktı. Birden aklına gelmiş gibi oturduğu yerde hafifçe dikilip belindeki tabancalardan birini çekti. Bunun içinde 6 tane mermi var. Arkasından yaklaşıp 6'sını da sıkacaksın. 2'sini başına, 4'ünde 2 kürek kemiğinin arasına. Anladın mı? Anladım dedi Derda boş bulunup. Oysa sessiz kalmaya kararlıydı. Üstelik ne küreyi anlamıştı ne de kemiğini. Çünkü çekildiği andan itibaren gözleri tabancaya yapışmıştı. Dolayısıyla da kulakları. Bakışlarını ayıramadığı silah Smith Wesson marka 38 kalibrelik kısa namlulu bir tabanca değil. Derda'nın intikam makinesiydi. Onunla tamir edecekti geçmişi. Tayyar da fark etti Derda'nın hayale daldığını. Buraya bak dedi. Sonra da tabancanın topunu açıp yuvalarındaki 6 mermiyi döktü avucuna. Tek bilek hareketiyle yeniden soktu topu tabancanın iskeletine. Boş silahı tuttu ve uzattı Derda'ya. Al bunu. Derda tabancayı aldı. Kalk şimdi. Kalktı. İsrafil sen de kalk. İsrafil de kalktı. İsrafil şöyle yürüyormuş gibi yap. Sen de kapının ardından onu takip et. Sonra da dediğim gibi 2 kafasına, 4'ü de sırtına. Hadi bakayım. İsrafil ağır adımlarla yürümeye başladı geniş salonda. Derda da peşinden. 3 adım sonra tabancayı kaldırıp tetiği çekmeye başladı. Ard arda. Olmaz öyle dedi Tayyar. Sonra da ayağa kalktı. İsrafil'e sen dur dedi. Ve eliyle İsrafil'in sırtındaki bir bölgeyi gösterdi. Bak, 2 kürek kemiği arası burası. Daha aşağısı değil. Haydi geçin şimdi ikiniz de kapıya. Önce İsrafil yürüsün, sonra da sen. Bir daha yapın bakayım. İkisi de Tayyar'ın dediğini yaptı ve Derda 3 adım atıp tabancayı kaldırdı. Parmağının ucundaki tetiği 6 kez boşa düşürüp Tayyar'a baktı. Bu daha iyi oldu ama bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Dediği anda Derda önce mezarlık sabahını, sonra koşarken çarptığı adamı ve o adamın söylediği sözü hatırladı. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol demişti o da. Sonra da simsiyah gözleriyle bakmıştı ve yine bakıyordu. Derda inanmak istemedi ama inanmak zorunda kaldı. Çünkü her şey gerçekti. Tayyar denilen adam yıllar boyu korkusunu nefesinde hissettiği cübbeliydi. Yüzlerce damla belirdi bedeninde. Gözeneklerinden korkunun suyu olan ter boşandı. Midesinde patlayan bir kramp bütün bedenine yayıldı ve o elindeki tabanca titredi. Tayyar ayağa kalktı. O an Derda adamın her şeyi anladığını düşündü. Onu tanıdığını, anladığını. Tayyar üzerine doğru gelirken Derda kaçacak bir yer aradı ama bulamadı. Ne yürüdü, ne koştu, ne de bağırdı. Sadece titredi ve korkuyu bekledi. Tayyar Derda'nın elindeki tabancayı namlusundan çekip gel dedi çıkalım birkaç atış yap da elin açılsın. İsrafil köpekleri ön bahçedeki kafese kapatmıştı. Silah sesi duyunca deliye döndüklerini iyi biliyordu. Üstelik Derda bir yabancıydı ve bir yabancının elinde tabanca görünce o eli koparmak için eğitilmişlerdi. Aslında bir eli bilekten koparana kadar ısırmayı öğrenmenin sadece eğitimle de ilgisi yoktu. Sahiplerinin sürdürdüğü hayata ayak uydurmuşlardı hepsi bu. Benzerleri körlere kılavuzluk ederken onlar göz çıkarmak için yanıp tutuşuyordu. Dünya üzerindeki 100 binlerce çocuk askerden farksız olarak ön bahçedeki köpekler de seçmemişti hayatlarını. Sadece içine doğdukları vahşetten daha vahşi olmak zorunda kalmışlardı. Boyları tüfekleri kadar olan çocuk askerlerle dünyanın bütün bahçelerindeki bütün saldırı köpeklerin arasındaki tek fark aldıkları ödüllerdi. Aslında ödülleri de aynıydı. Ancak birine pişmiş, diğerine çiğ veriliyordu. Çocuklar çiğ et yiyemiyordu. Yiyebilselerdi, düşman çocuk askerlerinin cesetlerini yerlerdi. ve çok daha ucuza gelirdi. Köpeklerin havlamalarını duymazdan gele gele arka bahçeye geçtiler. İki yaşlı çınarın arasındaki 50 küreklik kum tepesine doğru yürüyüp 5 adım mesafesinde durdular. Tayyar cebinden çıkardığı mermileri tabancanın topundaki yuvalara yerleştirdi ve namlusundan tutup derdeye uzattı. İsrafil de 2 adım uzakta ağzındaki sigarayı rüzgara rağmen yakmaya çalışıyordu. Kabzasından kavradığı tabancaya bakan Derda, Tayyar'ın sesini duydu. "Şimdi at bakalım şu kum tepesine, elinin ayarını bir görelim." Sonra da Tayyar'ın İsrafil'in yanına doğru 2 adım attığını gördü. Böylece ikisi arasında kalmış oldu. Kum tepesine dönüp baktı. Aralarında kimse kalmamıştı. "Rahat ol," dedi Tayyar. "Bükme kolunu. Tetiği çekmeden önce de nefesini tut, anladın mı?" Derda sessiz kalınca bir daha sordu. "Duydun mu?" "Duydum," dedi Derda ve yavaşça kaldırdı kolunu, kum tepesine doğru uzattı tabancayı. "Bir adım öne git," dedi Tayyar. "Hanif'le de aranda bu kadar mesafe olacak." Derda söyleneni yaptı ve derin mi derin bir nefes alıp içinden tuttu. Korkuyordu. Tereddüt ettiğini gören Tayyar bağırdı. "Korkma, ateş et." Derda olduğu yerde dönüp tetiği çekti. Ne indirdi kolunu ne de büktü. 3 mermi Tayyar'ın göğsünde toplandı. 2 mermide kaçmaya çalışan İsrafil'in 2 kürek kemiğinin arasında. Sonuncusu da bağ evinin arka duvarına saplandı. Kıstığı gözlerini olabildiğince açtığında 2 adamın da toprakta 2 tümsek gibi yattığını gördü. Görür görmez de indirdi göz kapaklarını. Tayyar'dan ya da İsrafil'den bir ses bekledi. Ama bağ evinin bahçesi bir bağ kadar sessizdi. Köpekler bile susmuştu. Derda başını kaldırıp tuttuğu nefesi verdi. Gökyüzüne doğru. Bir yağmur damlası düştü sol yanağına, biri de alnına geldi. "Rahat ol," demişti Tayyar, dediği oldu. Yıllar sonra Derda ilk kez rahat bir nefes alıp verdi. Korku boğazını yakmadan. İki cesedin 2 adım uzağında ve toy bir yağmurun altında. Önce tabancayı soktu beline, sonra eldivenlerini çıkarıp attı. Oğuz ve Atay'ı gökyüzüne doğru kaldırdı, görmeyen kalmasın diye. Köpekler sahipsiz kaldıklarını hissetmiş olacaklar ki havlayarak ağlamaya başladılar ve gözlerini kan bürüdü. Çünkü çocuk askerler gibi onların da gözyaşı yoktu. Steven'ın konsolosluktaki görevi bitip de İstanbul'u terk ettiği gün Tayyar Hıdır Arif'i arayıp Gido Ağa'dan şüphelendiğini söylemişti. Tam olarak şöyle geçmişti konuşmaları. "Gido arkamızdan bir işler çeviriyor. Geçenlerde bana geldi. İstanbul'daki işlerin başına adam arıyormuş. Buraları bilen biri. Baktım ağzımı arıyor, ben de bakarız dedim. Sonra da bizim ihaleleri sordu. Anladım ki beni yanına çekecek, sonra da muhbirlik yaptıracak. Allahsız. Allahsız ki ne Allahsız. Ne yapacaksın peki? Müsaade ver gireyim emrine, bakayım neymiş dümeni." "İyi düşünmüşsün," demişti Hıdır Arif. "Ama babam bilmesin. Hele senin o herifin peşine gittiğini hiç duymasın. Sen içini ferah tut, bulurum bir bahane. Allah affetsin, yurt dışındaki işlere bakmaya gidiyorum derim." Sonra da kapattığı telefonu yeniden açmıştı Tayyar. Bu kez Gido'yu aramak için. "Buyur kardeşim Tayyar." "Estağfurullah abi, benim sana bir diyeceğim var." "Söyle." "Bu Hıdır Arif bana öyle bir kazık attı ki, arada babam olmasa sıkacağım gırtlağını. Ben de diyorum ki, bir mesele çıkmasın diye bana İstanbul'da bir şeyler ayarlasan, ben de bıraksam buraları." "Ne demek Tayyar'ım, tabii iyi düşünmüşsün," demişti Gido Ağa. En sonunda da Steven'ı aramıştı Tayyar. M16'ya verdiği hizmetlerin karşılığında sözünü aldığı ve İngiltere'deki oturma izni hakkında konuşmak için. Steven de "merak etme, en kısa zamanda halledeceğiz," demişti. Ama o kısa zaman uzadıkça uzamıştı. O uzayan zaman içinde de hikmetçilerden ayrılıp cübbe ve sakalından sıyrılan Tayyar, iki taraflı çalışan bir muhbir olarak Hıdır Arif'i de Gido Ağa'yı da idare etmişti. Ancak sonraları bocalamaya başlamıştı. Çünkü Hıdır Arif'in de Gido Ağa'nın da gözleri yüksekteydi ve o irtifada Tayyar'ın judoculuğu hiçbir işe yaramıyordu. Nasıl Şıh Gazi kendine halef olarak iki oğlundan öz olanı seçmişse, diğerleri de Tayyar'dan yavaş yavaş vazgeçmişti. Yaşlı Şıh'ın bir bildiği var demek ki. Belki de Tayyar'a "bir daha ağlamayacaksın" dediğinde "ağlamayacaksın, çünkü sadece ağlatacaksın" demek istemişti. Ağlatacak bir adamı da kimse istemiyordu çevresinde. Aşiret ve tarikat tarafından dışlandıkça yasaların dışına çıkan Tayyar, 16'dan aldığı parayı gözüne kestirdiği bütün suçlara yatırmıştı. Bunlardan biri de Derda'nın yükünü taşıdığı korsan kitap basan matbaaydı. Uğruna Çöpçü Hanif'i öldürteceği yatırımı. Nereden bilebilirdi Tayyar, yıllar önce en fazla yarım saat gördüğü bir çocuğun binlerce gün sonra yine bir yarım saat içinde kendini öldüreceğini? Nereden bilebilirdi Derda, Tayyar'ı öldürerek kendininki hariç herkesin intikamını aldığını? Nereden bilebilirdi İsrafil, Derda ile Tayyar'ı asla yan yana getirmemesi gerektiğini? Nereden bilebilirdi Çöpçü Hanif, Derda sayesinde hayatta kaldığını? Nereden bilebilirdi insanoğlu varlığının sonuçlarını? Hepsinin de yanıtı aynıydı. Hiçbir yerden. Belki de bu sayede hayat devam ediyordu. Kimse neye neden olduğunu önceden bilemediği için. Çünkü her davranışının zaman içindeki bütün sonuçlarına önceden tanıklık eden kişinin ilk tepkisi büyük ihtimalle durmak olurdu. Durmak ve durdurmak. Dehşet içinde. Hareket etme korkusundan kalbi durana kadar. Çünkü her hareketin nihai sonucu acıydı ve belki de insanoğlu bunu bilse hiç doğmazdı. Belki de daha kötüsü bütün bunları bilse de doğmaya devam ederdi. Ne de olsa insandı ve doğası gereği arsızdı. Doğmak için her şeyi yapardı. Gerekirse karnından çıktığı annesinin leşini doğumhanede bırakır, hatta dünyaya ikizine yapışık bile gelir. Ama yine doğardı.